Ayrım 15, ya adalet ya sefalet. Selçuk Şirin, sayfa 142. Çözüm, eğitimde atılması gereken 7 adım. Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulabilmesi için yeni nesillerin dünyayla rekabet edebilecek becerileri hızla kazanması gerekiyor. Elimizdeki veriler var olan eğitim sistemimizin son derece yetersiz olduğunu gösteriyor. Bir G20 ülkesi olan Türkiye, uluslararası tüm eğitim göstergelerinde bırakın ilk 20'yi, ilk 40 ülke arasında bile yok. O nedenle önümüzdeki dönemde hem ekonomik hem beşeri anlamda kalkınmanın yolu eğitimi tepeden tırnağa değiştirmekten geçiyor. Bu anlamda çocukların başarısını etkileyen 3 alanın her birinde müdahil olmamız, ev ortamını, öğretmen niteliğini ve okul iklimini değiştirmemiz gerekiyor. Bu amaçla bu yüzyılda çocuklarımızın rekabet edebilmesi için eğitim alanında şu 7 somut adımın atılmasını öneriyorum. 1. Veriye dayalı karar mekanizması. Türkiye'de temel eğitime başladığı sistemle liseyi bitiren kuşak yok. Hayat değişiyor. Eğitim sistemi de doğal olarak bu değişime ayak uydurmak için değişmeli. Burada bir sıkıntı yok. Eğitim reform olmadan ilerlemez. Zaten öyle olduğu için dünyanın her tarafında eğitim ve reform kavramları bir arada anılıyor. Ancak Türkiye'de olan bu değil. Reform sistematik bir müdahaledir. Eğitimde müdahale yapmadan önce sahadan gelen veriler incelenir, bu verilere dayalı olarak arzu edilen değişimin kuramsal çerçevesi net olarak ortaya konur. Reform ulusal çapta uygulanmadan evvel bir pilot uygulamayla test edilir ve uygulandıktan sonra yine verilerle sahada bir etki analizi yapılır. Bütün bu aşamalardan sonra uygulama kalıcı olsun diye çaba harcanır. Bizdeki müdahalenin bu anlattığım sistematik yaklaşımla bir alakası yok. Bizde reform denilen müdahale her gelen bakanın bakış açısıyla belirlenen bir süreç. O nedenle bakan değişince başlayan müdahale de rafa kaldırılıyor. Bakana göre reform olunca da hiçbir kuşak başladığı sistemle mezun olamıyor. Tabii burada bir sıkıntı da şu. Türkiye milli eğitimine bakan dayanmıyor. Tek partinin iktidar olduğu son 20 yılda bile bakanların ortalama 2 yıl dayandığı Türkiye'de eğitimde bir sistem kurulamamış olması kimseyi şaşırtmamalı. O halde eğitimde atmamız gereken ilk ve bence en kritik adım reform yapma yöntemimizi değiştirmek. Cumhuriyet'in ilk döneminde sağlık alanında Refik Saydam'ın uzun soluklu bakanlığının sonuçlarını anlatmıştık. Benzer bir etkiyi milli eğitimde Hasan Ali Yücel'in bakanlığı döneminde görüyoruz. Köy enstitülerini ortaya çıkaran vizyonun en uzun süre bakanlık yapmış olan kişinin dönemine denk gelmesi bir tesadüf değildir. Eğitim bir kişiye ya da tek bir partiye teslim edilemeyecek kadar ulusal bir meseledir. O nedenle eğitimde atılması gereken ilk adım veriye dayalı karar verme mekanizmasının kurulmasıdır. Kişiye ya da partiye dayalı reformların yerine veriye ve toplumsal mutabakata dayalı reformlar yapmalıyız. Sorunların tespitinden örnek uygulamaların pilot bölge ve okullarda test edilmesine, müfredattan okul mimarisine, öğretmen alımından meslek içi yükselmeye tüm alanlarda yeni, şeffaf, hesap verebilir ve hepsinden önce de ölçülebilir bir sistem kurmalıyız. Reformlara veriler ışığında karar verdiğimizde eğitim sürecinin her aşamasında katılımı esas kıldığımızda göreceğiz ki bakanlar değilse de iktidar değilse de kendi içinde tutarlı, dünyayla rekabet edebilecek bir eğitim sistemimiz olacak. 2. Eğitim evde başlar. Eğitimde fark yaratılacak temel alan okul öncesi dönemdir. Kalkınma iktisatçıları ile eğitimcilerin üzerinde uzlaştığı en temel konulardan biri, okul öncesi dönemin insan gelişimi açısından en kritik dönem olduğu gerçeğidir. Okulda başarının birinci belirleyicisi ev olduğuna göre, bizim müdahale etmemiz gereken ilk alan, çocukların doğumdan itibaren ilk 3 yılı geçirdiği ev ortamıdır. İnsan beyin gelişimini %90 oranında daha okula başlamadan tamamlıyor. Evde sağlıklı ve zengin bir öğrenme ortamına sahip olan çocuklar okula daha hazır başlıyor. Buna sosyal sınıf avantajı da diyebilirsiniz. Türkiye'de 2021 senesinde yaklaşık 1 milyon bebek dünyaya geldi. Bu rakam 5 yıl evvel 1.3 milyondu. Bu bebekler daha doğduğu gün iki ayrı gruba ayrıldı. Bir tarafta evinde doğduğu gün kitaplık olan, anne babasından birinin üniversite diploması bulunan, sağlıklı beslenme ve zengin öğrenme fırsatına sahip %20'lik bir grup var. Diğer tarafta ise bu olanakların ya hepsinden ya da birçoğundan yoksun olan dezavantajlı grup var. Sosyoekonomik olarak avantajlı ailelerde yetişen çocuklar doğdukları günden itibaren kitaplarla tanışıyor, okula başladıklarında kelime hazneleri geniş olduğu için de dertlerini anlatabiliyor, öğretmenin yönergesini takip edebiliyorlar. İkinci gruptaki çocuklar ise kitaplarla ilk defa okula başladığı gün tanışıyor. Öyle olduğu için sınırlı kelime hazineleri nedeniyle hem kendilerini ifade etmekte hem de öğretmeni takip etmekte zorlanıyorlar. Bu iki grup arasında okulun ilk güne açılmış olan makas, bütün iyi niyetli müdahalelere rağmen tüm okul hayatı boyunca devam ediyor. O nedenle dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi eğitimde başarı için çocukların ilkokula başlama yaşını beklemek çok geç. Daha erken yaşta müdahaleler geliştirmeliyiz. Türkiye'nin eğitimde başarı için atacağı ilk somut adım, ülkemizde doğan her çocuğa bir kitaplık kurmak ve her anne babaya çocuklarla kitaplar üzerinden zengin diyaloğun kıymetini anlatmak olmalı. Çocukların öğrenmek için, kitaplarla tanışmak için okul çağına gelmelerini beklemek büyük bir fırsatı tepmektir. Tıpkı yeni ekilen bir fidana can suyunu hemen o dönemde vermek zorunda olduğumuz gibi, çocukların zihinsel gelişimine katkıyı da onların beyinlerinin en hızlı geliştiği ilk 36 ayda sunmamız gerekiyor. Bu müdahale özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ailelerde dünyaya gelen çocuklara doğduğu günden itibaren zengin bir öğrenme fırsatı sunacak, o çocukların okula daha hazır başlamasına vesile olacaktır. Hastanede doğumla başlayıp doktor ziyaretleriyle pekiştirilen bir ulusal kampanya başlatarak başarısı kanıtlanmış bebekle etkileşimli kitap okuma yöntemini her ebeveyne anlatmalıyız. Maliyeti çok düşük olan bu projenin bir uygulamasını kendi kaynaklarımla kurduğum 1 milyon kitap projesinde hayata geçirdim. Detaylarına 1milyonkitap.com adresinden ulaşacağınız bu projeyle şimdiye kadar 1 milyona yakın kitabı ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdık. Ancak bu projenin tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşması bir kamusal kaynakla mümkün olacaktır. Her çocuğa 12 kitaplık bir kütüphane demek, senede 12 milyon ücretsiz kitabın hastanelerde çocukların doğduğu gün dağıtılması demek. İstersek yaparız. 3. Her çocuğa ücretsiz okul öncesi eğitim fırsatı. İlk 3 yılda evde kitaplarla zenginleştirilmiş ortamda yetişen çocukların, ikinci 3 yılda ev dışında zengin bir öğrenme ortamına ihtiyacı vardır. Nobel Ekonomi Ödülü almış olan James Heckman'ın hesabına göre, okul öncesi döneme yapılan her bir yatırım 7 kat geri dönüyor. İlkokulda bu yarıya düşüyor. Lise, hele üniversite ise yapılan yatırımın geri dönüş oranı bakımından en atıl dönemler. O nedenle Türkiye'nin sınırlı kaynağını kullanması gereken öncelikli alan okul öncesi dönemdir. Somut olarak söylersek, Türkiye'de 3 yaşına gelen her çocuğa ücretsiz okul öncesi eğitim fırsatı sunmalıyız. Bizim çocukların OECD içinde en yüksek oranda dezavantajlı ailelerde yetiştiğini hesaba katınca, her çocuğun 3 yaşından itibaren sınırlı da olsa oyun bazlı kaliteli bir öğrenme ortamına kavuşması, Türkiye'ye çok kısa sürede eğitimde sınıf atlatacak bir hamledir. Okul öncesi eğitim konusunda son dönemde Türkiye hem bakanlık hem de yerel yönetimler aracılığıyla ciddi atılımlar yapmaya başladı. Ancak bu çabalar sorunun aciliyetini ve devasa boyutlarını düşününce yetersiz kalıyor. Türkiye hala 5-6 yaşındaki çocuklarının yarısını okul öncesi eğitime kavuşturmuş değil. 3-4 yaş grubunda bu oran çok daha düşük seviyede. Oysa Avrupa ülkelerinde bu oranlar %80'lerin çok üstünde. Fransa, İrlanda, İsrail ve pek çok başka ülkede 3 yaşındaki çocukların okul öncesi eğitime katılım oranı neredeyse %100. Sadece çocuklar için değil, özellikle istihdama katılmak isteyen anneler için de önemli bir ekonomik kaldıraç işlevi gören okul öncesi eğitime katılımın ülkemizde de acil olarak 3 yaşından itibaren evrensel boyuta yükseltilmesi gerekiyor. Bu konuda yıllardır her yerde söylediğim sözü buraya da bırakıyorum. Her ile bir üniversite açarak kaynakları israf etmek yerine her mahalleye kaliteli bir okul öncesi eğitim kurumu açın. Devlet yıllardır politik sahiplerle hiçbir veriye dayanmadan ısrarla yeni üniversite açıyor. Şu anda devlet eğitim kurumları arasında en büyük harcamayı yüksek öğretime yapıyor. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların da çoğu yüksek öğretime gidiyor. Türkiye bu yanlıştan dönmeli. Okul öncesi eğitime gereken değeri ve kaynağı sunmalı. 5. Devlet okullarının yeniden yapılandırılması. Türkiye'de okula giden yaklaşık 20 milyon öğrencinin %90'ı, sayısı 70 bini bulan devlet okullarından eğitim alıyor. Daha önce ifade ettiğimiz gibi iki Türkiye olduğu gerçeğinden yola çıkarak Türkiye'nin uluslararası sıralamalarda geride olmasının nedeni dar gelirli öğrencilerin kaynağı kıt okullarda eğitim almak zorunda olması diyebiliriz. Türkiye'de dar ve orta gelirli ailelerden gelen geniş bir kesime hizmet eden devlet okullarının yeniden yapılandırılması, tepeden tırnağa gözden geçirilmesi ve tıpkı Cumhuriyet'in ilk döneminde olduğu gibi tekrar sosyal mobilitenin asli unsuru yapılması gerekiyor. Bunun için 3 aşamalı bir plana ihtiyacımız var. İlk olarak her çocuğun sağlıklı beslenme ihtiyacını okulda karşılamak gerekiyor. Yapılan saha araştırmalarından biliyoruz ki ülkemizde her 4 öğrenciden biri okula aç geliyor. Çocukların karnını sağlıklı bir öğün yemekle doyurmadan onların zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak imkansız olduğuna göre okulun işlevini yerine getirmesi çocukların karnını doyurmaktan geçiyor. Dünyada bu ihtiyaç okullarda kurulan yemekhaneler aracılığıyla gideriliyor. Amerika gibi devletin rolünün neredeyse sıfıra indirildiği bir sistemde bile yoksulluk sınırındaki çocuklara ücretsiz yemek veriliyor. Pek çok yoksul Afrika ülkesi bile önce bu sorunu çözmüş. Biz ise anlaşılmaz bir şekilde çocukların bu en temel ihtiyacını sadece özel okula gelen varlıklı ailelerin çocukları için çözüyoruz. Bu çocukların zaten evlerinde sağlıklı beslenme fırsatı var. Birçok devlet okulu bu sorunu güya kantinler aracılığıyla çözmeye çalışıyor. Ama bu çözüm de tahmin edeceğiniz gibi son derece sıkıntılı. Kantin parası olan için var. Olmayan için ise fiziksel ve psikolojik bir işkence. Kantinler aynı zamanda okulda sağlıksız beslenmeyi teşvik eden bir uygulama. Şekerli içecekler, tuzlu ve kızarmış yiyecekler arasında seçim yapmaya zorlanan çocuklar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının oluştuğu kritik gelişim döneminde kantinlerin de desteğiyle belki ömür boyu sürecek bir obezite sarmalına itekleniyorlar. Türkiye pek dert etmiyor ama obezite artık ölüme yol açan ikinci risk faktörü. İşte bütün bu nedenlerle kantinlerin yerine yemekhanelerin olduğu, yemekhane için yeri olmayan küçük okulların bir araya gelerek birlikte ortak çözüm bulduğu yeni bir okul içi beslenme düzenine ihtiyacımız var. Bu şekilde çocukların sağlığı, akademik başarısı ve sağlıklı beslenme alışkanlığı artmakla kalmayacak, yerelde istihdam artacak ve en önemlisi de uzun vadede obezite kaynaklı hastalıklarda azalma sağlanarak sağlık giderlerinde tasarruf yapılmış olacak. Türkiye OECD ülkeleri arasında dezavantajlı öğrencilerin sayısı arttıkça sınıfların kalabalıklaştığı tek ülke. Dolayısıyla devlet okullarının yeniden yapılandırılırken yoksul öğrencilerin yoğunlaştığı okullarda sınıf mevcudunu düşürmek ve kişi başına düşen öğretmen sayısını arttırmak zorundayız. Bu amaçla mesleğinde başarısı kanıtlanmış öğretmenlere teşvik primi dahil bir dizi ek önlem alınmak zorunda. Türkiye geçmişinde dar gelirli ailelerden gelen öğrenciler için dünya eğitim sistemine model olacak devlet okullarını kurmuş bir ülke. gerek yatılı okullarla, gerek Anadolu ve Fen Liseleri aracılığıyla kaliteli eğitimi ücretsiz olarak tüm ülkeyi yaymayı başarmış bir ülke. Son yıllarda bir türlü anlam veremediğim nedenlerle itibarı olan devlet okullarının kadroları dağıtıldı. Anadolu ve Fen Liseleri cazibesini yitirdi. Özel okullara sunulan ayrıcalıkların da sonucu olarak bugün Türkiye'nin en ücra köşesinde bile iyi eğitim denince akla devlet okulları gelmiyor. Önümüzdeki dönemde sosyal devlet ilkesi gereği devlet okullarımıza itibarlarını yeniden kazandırmak zorundayız. Bu adımı özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına kaliteli eğitim fırsatını ücretsiz sunmak ve bu sayede uluslararası sıralamalarda yerimizi iyileştirmek için yapmalıyız. Tıpkı geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin en dezavantajlı öğrencilerinin de olduğu ilçelere, ki bunların çoğu artık büyük şehirlerin çevresinde, öncelik vermeliyiz. Tıpkı Cumhuriyet'in ilk döneminde olduğu gibi her yerleşim biriminde parmakla gösterilen yaşam ve çalışma koşulları zenginleştirilmiş, çalışanlarına lojman imkanları sunan devlet okulları kurmalıyız. Başka türlü bu kadar geniş oranda dezavantajlı grubu okullar aracılığıyla dünyayla rekabet edecek seviyede eğitmemiz mümkün olmayacaktır. 5. Öğretmen ve okul yöneticilerine inisiyatif. Türkiye'de okullardaki kararların %92'sini bakanlık belirliyor. Türkiye OECD ülkeleri içinde eğitim sistemi en merkezi yönetime sahip ülke konumunda. Okulda başarının iki belirleyeni var: öğretmenlerin mesleki tatmini ve okul iklimi. Bu iki faktörü iyileştirmenin yolu ise inisiyatifi tabana yaymak. Bu iki alana müdahale etmenin yollarından biri hem öğretmenlere hem de okul yöneticilerine inisiyatif vermek, kendi potansiyellerini hayata geçirme fırsatı sunmaktır. Bir kişi Ankara'da oturuyor ve 20 milyon insanın kaderini belirliyor. Dünyadaki başarılı eğitim sistemlerine baktığımızda görüyoruz ki başarı, yetki ve inisiyatifi tabana yayınca geliyor. Başarılı sistemlerde yöneticiler okullarında, öğretmenler sınıflarında inisiyatif alıyorlar. İnisiyatif alan eğitimcilerin hem iş tatminleri artıyor hem de yaratıcı çözüm bulma kapasiteleri yükseliyor. İnisiyatifi elinden alınmış yöneticilerin pozitif bir okul iklimi oluşturması, yetki verilmemiş öğretmenlerin iş tatminini yüksek tutması zorlaşıyor. Türkiye coğrafi ve kültürel bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahip. Böylesine devasa bir ülkede eğitim gibi beşeri bir alanı tek bir merkezden, tek bir kişinin iradesiyle yönetmeye çalışınca ortaya çıkan sonuç büyük bir başarısızlık oluyor. Başarılı sistemlerde olduğu gibi bizde de yapılması gereken öğretmen ve yöneticilere yetki vermektir. Bu sayede öğretmenler sınıflarında, okul yöneticileri okullarında, il ve ilçe yöneticileri de kendi yerleşim birimlerinde hem sorunlara doğrudan müdahale etme fırsatı bulacak hem de kendi yaratıcılıklarıyla sorunları çözme kapasitelerini geliştireceklerdir. Yine bu sayede müdürler okullarında pozitif bir öğrenme ve çalışma ortamı yaratarak eğitimcilerin sisteme yabancılaşmasının önüne geçeceklerdir. Öğretmen ve eğitim yöneticilerinin iş tatminini sağlamadan eğitimde atacağımız diğer reform adımlarının kadük kalacağı aşikardır. 6. Bilim, Teknoloji ve Tasarım STEAM Hamlesi. Türkiye'nin PISA sınavlarında üstün başarı seviyesine ulaşan öğrenci oranı fen ve matematik alanlarında çoğu sene %1'in bile altında kalıyor. Bu yüzyılda ileri teknolojiye dayalı kalkınma için STEAM denilen fen, matematik ve tasarım gibi alanlarda ileri seviyede eğitim vermek zorundayız. Katma değeri yüksek üretime geçmenin yolu bu alanlarda beceri sahibi kuşaklar yetiştirmekten geçiyor. Bu amaca ulaşmak için iki aşamalı bir eğitim modeli uygulamalıyız. İlk olarak tüm öğrencilere temel eğitimde iyi bir fen, matematik ve tasarım, yani yaratıcılık becerisi kazandırmalıyız. Bunun yolu da eleştirel düşünce ve problem çözme becerisini erken yaştan itibaren kazandırmaktan geçiyor. Bu amaçla okul öncesinden başlayarak müfredatın odağına STEAM becerilerini koymamız ve erken yaştan itibaren çocuklarımızın eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini desteklememiz gerekiyor. Ancak katma değeri yüksek ekonomide gerçek manada rekabet etmek istiyorsak, belli oranda bir gruba bu alanlarda ileri derecede beceri kazandırmak zorundayız. Dünyada STEAM eğitiminde başarılı uygulamalara baktığımızda, karşımıza bizim bir zamanlar fen liseleri modeline benzer elit fen ve teknoloji liseleri çıkıyor. Bu seçkin liselerde ülke kalkınmasına katkıda bulunacak küçük oranda bir grubu dünyayla rekabet edecek ileri seviyede yetiştirmek zorundayız. Seçkin derken burada kastedilen okulun seçici olması ve mezun öğrencilerine sosyal sermaye sunarak itibar kazandırması. Ankara Fen Lisesi ya da İzmir Fen Lisesi'nin bir dönem böyle seçkin bir kimliği vardı. Şimdi daha iyisini yaparak her ilçeye bu yüzyılın gerçekliğine dayalı bir fen ve teknoloji enstitüsü kurmak için yakın geçmişimizdeki bu örnekler bize ilham verebilir. Türkiye arzu ettiği katma değeri yüksek üretime ancak bu çapta ulusal bir yaklaşımla ulaşabilir. Aksi halde mucizevi birkaç başarı hikayesiyle övünmeye, 85 milyonun hayalini bir piyango biletine teslim etmeye devam ederiz. 7. Ezber değil, problem çözme sınavı. Türkiye daha uzunca bir süre merkezi yerleştirmeye mahkum bir ülke. 20 milyon öğrencinin sınırlı sayıda seçkin okula girmek için yarıştığı bir sistemde ister istemez belirli noktalara seçme kriteri koymanız ve bunu merkezi olarak yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde Türkiye merkezi yerleştirmeden asla vazgeçmemesi gereken bir ülke. Türkiye'de halen herkes tek bir sınav başvurusuyla okullara yerleşiyor, merkezi yerleştirme yerine tek tek okullara başvurulan ülkelerde, örneğin ABD'de görüyoruz ki, merkezi yerleştirmede şansı olan yoksul çocukların önüne pek çok başvuru engeli çıkıyor. Yoksul öğrenciler tek tek sınırlı sayıda okula başvururken, varlıklı öğrenciler birden çok okula başvurarak avantajlı duruma geçiyorlar. O nedenle önümüzdeki dönemde sınavsız bir sistem ya da merkezi yerleştirmeden uzak bir sistem doğru bir reform olmayacaktır. Önümüzdeki dönemde merkezi yerleştirmede ısrar edip sınavların niteliği konusunda bir reforma gitmemiz gerekiyor. Şu anda ulusal seçme sınavları her aşamada ezbere dayalı becerileri ölçüyor. Uluslararası sınavlar uyguladığımız ulusal seçme sınavlarının geçerliliğinin bizim sınırları aşmadığını gösteriyor. Ezbere dayalı bu sınavların bir özelliği de sınava iyi hazırlanan öğrencilere avantaj sağlaması. Sınav için özel uzmanlardan destek almayan yoksul öğrencilerin bu sınavlarda başarı şansı sınırlı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde eğitim alanında yukarıda saydığımız tüm reform önerilerinin başarılı olabilmesi için var olan sınavların niteliğinin değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için de tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Türkiye zaten yıllardır problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi temel alan uygulama odaklı uluslararası sınavları Türkçe olarak uyguluyor. Gerek TIMSS gerek PISA kapsamında uygulanan bu problem çözme odaklı sınavların ortak özelliği bilgiyi hatırlamayı değil, bilgiyi uygulamayı ölçüyor olması. Yeni dönemde yapmamız gereken uluslararası ölçütler için kullandığımız bu sınavların bir benzerini kendi yerleştirme süreçlerimiz için yeniden geliştirmek. Bu adımları atmazsak ne olur? Reformları yapmak kadar yapmamanın da bir karşılığı var. O nedenle yukarıda sıraladığım adımları atmazsak ne olur sorusuna da kısaca yanıt vermek istiyorum. Eğitimde reformu acil yapan temel gerekçe demografik. Ülkemiz OECD ülkeleri arasında eğitim çağındaki nüfusun oranı ve sayısı bakımından ilk sırada bulunuyor. Türkiye'de bugün 40 milyonu aşkın insan artık doğumdan başlayıp 30 yaşına kadar devam eden eğitim çağında yer alıyor. Türkiye'nin orta gelir tuzağını aşmasının, yaşadığı kronik ekonomik krizlerden kurtulmanın yolu bu genç nüfusu iyi bir şekilde eğitmesinden geçiyor. Eğer bu kuşağı iyi bir şekilde eğitmezsek Türkiye uzunca bir süredir sahip olduğu bu genç nüfustan kaynaklı demografik avantajı yakında kaybedecek. Çünkü Türkiye'nin genç nüfusu tarihsel zirvesini gördü. Bundan sonra her gelen nesil sayıca biraz daha az olacak. Bundan sonra ülke olarak biraz daha yaşlanarak ve azalarak yolumuza devam edeceğiz. Eğitime dönersek bu şu demek. Şu an 30 yaş ve altında bulunan 40 milyon insanı etkin bir şekilde yetiştiremezsek, bu kuşak yaşlandığında onların yerine ekonomiyi devralacak genç insan bulamayacağız. Japonya ve pek çok Avrupa ülkesinin yıllardır yaşadığı, Güney Kore'nin yakın bir zamanda yaşamaya başladığı demografik daralmadan kaynaklı sorunları bu saydığım ülkeler bile zorluklarla atlatıyor. Bu ülkelerin bizden farkı şu: bu ülkelerde nüfus yaşlanıyor ama devlet de bu yaşlı nüfusa bakacak altyapıyı oluşturuyor. Türkiye'nin ise böyle bir lüksü yok. Biz gelecek kuşaklara borçlarımızı miras bırakan bir ülkeyiz. Şimdiye kadar bu durumu genç ve dinamik nüfus yapımıza güvenerek açıklıyorduk. Bu kuşak olmazsa bir sonraki kuşak bizi kurtarır düşüncesi bizi geleceğe umutla bakmaya sevk ediyordu. Ancak şimdi sıkıntı şu ki, bundan sonra gelen her kuşak bir öncekinden daha az olacak. Gelen gidenin yerini dolduramayacak. Türkiye pek farkında değil ama bir devir kapanıyor. Türkiye demografik avantajını yitiriyor. O nedenle elimizi sıkı tutmak, bu kuşağı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak zorundayız. Ya şu an öğrenme çağında olan kuşağı çok iyi eğiterek onları bu yüzyılın etkin yurttaşları yapacağız ya da tarihimizin gördüğü en kalabalık kuşağı heba ederek çocuklarımıza bakıma muhtaç yaşlı bir ülke bırakacağız. 15. Ayrımın sonu. Sayfa 152.